Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda yanımda Yusuf Aslan Yürek var. Kendisi görüntü yönetmeni ve dijital sinema, sinemacılık üstüne konuşacağız. Yusuf Bey merhaba.
Merhabalar.
Öncelikle biraz kendinizden ve görüntü yönetmenliği nedir? Bundan bahsedebilir misiniz? Sinemacılık deyince çünkü yönetmen var, görüntü yönetmeni var, ışıkçı, sesçi var. Hepsinin görevleri çok farklı.
Sanat yönetmeni var, kostüm tasarımcısı vesaire vesaire. Koca bir ekip var aslında. Yaklaşık 70 kişilik falan bir sinema filminde çalışan. Ve bu sadece çekim aşamasında. Bir de bunun post prodüksiyonunda çalışan, post prodüksiyonundan kastım işte montajı, seslendirmesi, kurgusu bilmem neyse işte. Ben 2005'ten beri görüntü yönetmenliği yapıyorum. Piyasada 90'ların sonuna girdim kamera asistanı olarak. Daha sonra işte yurt dışında Geek Moskova Devlet Sinema Enstitüsü'nde eğitim alıp Türkiye'ye döndüm görüntü yönetmeni olarak. Yaklaşık 10 senedir görüntü yönetmenliği yapıyorum. Reklam filmleri, video klipler, müzik klipleri pardon ve sinema filmleri çekiyorum haliyle. Bu kadar herhalde aklımda başka
şimdi
bir şey
o zaman hani giydiğiniz tarihe baktığımızda filmlerle başlayıp çekime,
evet,
dijitalleşen bu dünyayı birebir gördünüz.
Evet, negatif çekerek başladık. Eğitimimiz de zaten tamamen negatif üzerineydi. Sonradan tabii 2008 gibi falan dijital sinema hayatımıza girdi ve öyle devam ettik.
Son çektiğiniz filmlerden bir tanesi Adana işiydi. Orada evet, yer aldınız. Ve Sony F65 kullanıldı dijital Sony kamera F65 olarak.
Evet.
Mesela benim burada merak ettiğim bir konu var. Ben F65'e de biraz baktım daha öncesinde. Gerçekten çok gelişmiş, üstün özellikli olan bir kamera. 8K bir sensöre sahip ve siz 4K olarak bir Türk filmini kayıt altına aldınız. Ben açıkçası Türk sinemacılığında hala da filmler kullanılıyordur diye düşünürken böyle bir kamerayla karşılaştım. Bilgimin olmadığı ortaya çıktı biraz da. Türk sinemacılığı nasıl gidiyor? Film kullanmıyor musunuz artık yani? Böyle güzel kameralar varken herhalde pek
yani mi? Film artık kullanamıyoruz da. Keşke hayatımızda olsaydı, tercih edebileceğimiz bir ürün olsaydı. Filmi seviyoruz ama teknoloji maalesef onu yok etti ve artık dijital sinema, yani biliyorsunuz hız işi, film çok yavaştı, çok pahalıydı, maliyetliydi vesaire. Dolayısıyla dijital sinema tamamen onun yerini almış oldu. Tamamen derken bütün dünyada tamamen değil ama Türkiye'de tamamen yerini aldı. Evet, F65'te son filmimi çekmiş oldum. Sadece 4K değil, F65'in avantajı 4K çekiyor olması değil, 16 bit çekiyor olması. Çok ciddi, iyi bir SNR'dan kasıt işte Signal Noise Ratio. Yani çok düşük bir noise üretiyor olması. Dediğim gibi 16 bit bit depth, yani şu an dünya sinemasında tek, yani başka 16 bit çekebilen bir kamera ben bilmiyorum.
Yani kullanıcılarımız özetle renkleri iyi analiz edip
aynen
alıyor diyebiliriz.
Tabii,
şimdi 16 bit deyince
ben
şimdi bazı kullanıcı anlamayabilir. Değil
evet,
mi o tarafta?
Evet, evet.
Renkleri kaydetmesi, şimdi şey yapamıyor musunuz? Kamera rengi kötü kaydetse de daha sonrasında o post prodüksiyon kısmında renkleriyle oynayamıyor musunuz? Yani renkler, renk kalitesini kaydetmesi önemli mi?
Şimdi şöyle bir şey, tabii ki önemli. Bu çözünürlük üzerinden örnek vermeye kalkarsam 2K yani HD çektiğiniz bir şeyi 4K yapamazsınız. Yaparsınız ama sanal bir şekilde büyütmüş olursunuz aslında.
Hı hı.
Aynı şekilde 8 bit veya 10 bit çektiğiniz bir şeyi 16 bit yapamazsınız.
Yani rengi görmediyse onu bir
öyle
daha
bir
üstüne
bilgi
eklemenin
yoksa, evet, öyle bir bilgi yoksa sadece var olan renkleri yan yana kopyalamış olursunuz. Evet, renk derinliğinde yani post prodüksiyonda, color correction sırasında, renk düzeltme sırasında elbette biz gelen mesela gökyüzü açık mavi, biz bunu koyu mavi istiyorsak bunu post prodüksiyonda yapabiliyoruz. Ama bu ekstra bir renk derinliği katmıyor işe. Dolayısıyla ne çektiysek elimizdeki malzemeyle kalıyoruz aslında. Cep telefonuyla bir şey çekip onu color, yani dünyanın en profesyonel stüdyosuna koysanız bile F65'e çekilmiş bir görüntünün yanına yaklaştıramazsınız.
Anladım. Yani böylece aslında şey ayrımı çok kesinleşmiş oluyor. Neden bir tarafa profesyonel grup diyorlar, bir tarafa ev elektroniği grubu diyorlar?
Tabii ki, tabii.
Çünkü ister istemez sensörler değişiyor. Evet. Fiyatlar da ona göre
size
değişiyor.
Size şöyle söyleyeyim. Şu an Sony'nin kullandığı ne o cep telefonu Z3, Z5 neyse. Hı hı. Bunlar 22-23 megapiksel değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
Evet ve sonuç olarak 4K video çekebiliyorlar
ve
mesela.
23 megapiksel ve 4K. Bizim Sony F65'imiz de 22 megapiksel ve 8K ama 4K sonuçta sonuç veriyor. Ama yan yana koyamazsınız bunları.
Evet,
çünkü
doğru,
bambaşka lens parametreler var ve çok ciddi bir görüntü farklılığı var.
Şimdi sinema dünyasını yakından takip edenler bileceklerdir ama benim gibi çok fazla teknolojiyle uğraşan ve filmi sadece izleyen kitle şeyi çok merak ediyor. Bir yönetmen var genel olarak oyunculukla ilgilenen. Bir de sizin gibi bir görüntü yönetmeni oluyor. Filmine göre sanat yönetmeni olabiliyor. Başka kişiler olabiliyor.
Yok, her filmde sanat yönetmeni var.
Yani mesela görüntü yönetmeni tam olarak nerede neye karar veriyor? Mesela filmlerde bazı aksiyon sahnelerinde mükemmel çekimler görüyoruz. Kamera uçuyor, kaçıyor, içine giriyor, çıkıyor falan. Bunları siz söylüyorsunuz, yönetmen de kafasına yatarsa okey mi diyor yani? Nasıl oluyor iş?
Ya bu ekibe bağlı. Görüntü yönetmeni ile yönetmenin ilişkisine, hatta yapımcının da ilişkisine. Orada bir üçgen var. Yapımcı, görüntü yönetmeni, yönetmen üçgeni var. Bu adamlar birbirleriyle ne kadar yakın ve ne kadar birbirlerine güvendikleriyle ilgili bir şey. Zira üçü de birbirine çok güvenen insanlarsa elbette görüntü yönetmeninin bir takım fikirleri olabiliyor ve bunu yönetmenle paylaşıp işte hayata sokabiliyor. Bir yandan tam şey de olabilir, yani profesyonel hani stüdyoları merak ediyor isek, stüdyolarda yapımcılar mesela hiç yönetmenle görüntü yönetmenine karışmaz çekim sırasında. Her şey zaten başlı başına hazırlanmıştır, kağıt üzerine dökülür. Sete gidildiğinde ne yazılmışsa, kaç saat çekim var, kaç plan çekilecek, nasıl çekilecek falan filan ne yazılmışsa birebir onları çekerler. Görüntü yönetmenin burada aslında olayı, yönetmenin kafasındaki dünyayı, o hayali gerçeğe dökmek, yani kaydetmek onu.
Nasıl çekileceği konusunda tekniği geliştirmek diyebilir miyiz ona?
İşte burada elbette kamera hareketleri de olabilir. Işığı nereden nasıl kullanacağı, rengi bilmem nesi. Tabii burada başka insanlar da var, yani hayatımızda çok önemli olan sanat yönetmeni. Sanat yönetmeni mesela görsel anlamda filme zenginlik, yani malzemeyi verebilen, vermesi gereken insandır. Sanat yönetmeni çok kötü bir dekor yaparsa, görüntü yönetmeni dünyanın en iyi ışığını yapsın, maalesef sonuç gene kötü olur.
Evet.
Çünkü kötü bir dekor eşittir kötü görüntüdür mesela.
Aslında film çekmenin ne kadar zor olduğu da burada konuşunca yani ortaya çıkıyor.
Bir kişinin işidir.
Eksikliği.
Tabii.
Filmde bayağı bayağı
hissediliyor. Filmi berbat edebilir. Düşünsenize, yani dünyanın en iyi oyuncularını alın koyun. Hollywood yıldızlarını alın koyun bir Türk filminde. Ve kötü bir sanat yönetmeni gelsin. Kötü bir dekor yapsın. Millet oyuncuya bakmaktansa oturup dekor sırıtmış burada falan deyip birden yabancılaşır filme.
Evet.
Yani izleyiciyi kaybedersiniz.
Benim burada aslında gelmek istediğim noktadan bir tanesi de şu. O zaman sizin ne çektiğinizi anında görebiliyor olmakta bir avantaj. Filmli makinelerde herhalde bu avantajı pek yakalayamadınız ama dijital o kolaylığı sağladı mı size? Hani çünkü dijitalde şöyle bir şey var. Sensör ne görüyorsa, neyi kayıt altına alacaksa ekranda onu gösterme yeteneğine sahip.
Evet, referans gösterebiliyor. Doğru.
Filmde var mıydı böyle bir şey?
Filmde gözümüz vardı.
Artık
monitör yoktu. Monitör yoktu. Çıplak gözle bakıyorduk.
Bu ayarlarına kadar tutarsa diye mi şey yapıyorsunuz yoksa filmi?
Yani şimdi bunu açıklamak biraz zor. Fakat filmle çeke çeke zaten neye benzeyeceğini tahmin edebilir hale geliyorsunuz.
Anladım. Biraz da deneyim gerekiyor.
Tabii, yani biz hiçbir zaman şöyle gidip çekmedik. Ya çekiyorum ama ne çıkacak bilmiyorum, Allah'a emanet diye çekmedik hiçbir zaman filmleri. Dünyanın en iyi görüntü yönetmenleri işte Vittorio Storaro'ymuş, Roger Deakins'miş, bilmem neymiş falan.
Bunlar Allah'a emanet kadar, yapmıyorlar.
Bugüne kadar hep 35 çekmiş adamlardı. Evet. 35 dediğim negatif çekmiş adamlardı. Ve bu adamlar kesinlikle nasıl bir sonuç çıkaracaklarını bilen adamlar her zaman.
Demek ki biraz orada yetenek gerekiyor, deneyim gerekiyor.
Hayal gücü, bilgi vesaire şu an biraz daha basitleşmiş.
Yani iş herkes yapabilir hale geldi. Herhalde. Herkes derken
yani daha çok insan
duyan,
yapabilir hale geldi.
Evet, demek daha doğru değil mi? Sokaktan geçen adamı sokamıyoruz sonuçta stüdyoya.
Evet. Yani daha hızlı ilerlenebilir, daha hızlı sonuç alınabilir, daha güvenli diyebilirim.
Peki sektörün içinde biri olarak hani daha fazla insanın artık bu işten faydalanabiliyor, yapabiliyor oluşu İyi mi oldu Türk sineması için yoksa birazcık şey yaptı mı? Kalitede yani, törpüleme yaptı mı mesela? Çünkü deneyim eksikliği olan bir insan da deneyim süresi, yani deneme süresi azaldı. Görüyor, ben de çekebiliyorum diye düşünebilir.
Aynen öyle.
Yani şey yapmıyor sonuçta. Ya
bu cevabı vermiş oldunuz aslında.
Evet.
Yani çekiyor, görüyor, o zaman ben de çekebilirim deyip çekmeye kalkıyor. Fakat maalesef pişmediği için, yeterince öğrenmediği için çektiği çok kaliteli olmuyor.
Evet.
Bir yandan dediğiniz gibi iyi bir tarafı var. Çeşit arttı. Yani ben rekabeti severim.
Evet, renk, değişik renklerle
evet,
katılıyor sonuçta.
Rekabeti severim.
Farklı
çok insan
fikirler.
Olması bence iyi bir şey. Ama kalitesiz veya hızlı yetişmek, öğrenmeden, yeterince doymadan yetişip işte ben görüntü yönetmeniyim ya da yönetmenim ya da ben oyuncuyum diye piyasaya çıkmak çok doğru bir şey değil. Mesela oyunculardan bir örnek vermeye kalkarsak dediğim gibi şarkıcısı, mankeni bilmem nesi, eğitim alanları şey istisna tutuyor. Hı
hı. Ya da yetenek yani, vardır içinde.
Ya da yetenek vardır. Onlar evet. Evet yani bazıları gerçekten doğuştan oynama kabiliyetleri olan insanlar vardır. Hı hı. Elbette gidip de bir ne bileyim Hamlet oynatamazsınız onu ama ya da oynatırsınız berbat eder.
Evet.
Fakat bizim tüketicinin ihtiyacını karşılayabilecek kadar bir oyunculuğu yetenek olarak vardır zaten. Hı hı. Bu adamların da mesela böyle birden bir çoğalması, bu adamların dediğim oyuncuların da birden bir çoğalması ciddi bir şekilde oyunculuk kalitesini de düşürdü. Bunun gibi bizim görüntü yönetmenleri, yönetmenler, sanat yönetmenleri, ne bileyim kostüm tasarımcıları falan yani her affedersiniz ama dolabında 20 tane kostüm olan kostüm tasarımcısıyım diye çıkıp piyasaya gelebiliyor.
Herkes modacı deniyor, oldu gibi deniyor. Yani son
evet,
dönemde.
Yani, evet. Evet. Film eleştirmeni de kesilebiliyor herkes. 50 tane film izliyor klasiklerden. Ondan sonra geliyor. Diyor ki ben film eleştirmeniyim. Yani, onun üzerinden de eleştiri yapma şeyi görüyor.
Kendinde. Her sektördeki ortak sıkıntılar. Hani bazen fırıncıyı sürekli para alırken görüp fırın açıp batan adamlar vardı ya. Çok değişik bir sektör ama hep evet. Öyle görüyor insanlar.
Evet,
ya,
yani basit
parayı
gibi
veriyorum, ekmeği alıyorum basit olsa gerek filan diye yani. Sizde maalesef de öyle bir şey var. Kamerayı aldım çekiyorum diyor adam.
Hep benim tek şikayetçi olduğum nokta bizim meslek birlikleri şey değil, aktif değiller. Yani şöyle aktif değiller. Bizim mesela bugün doktor olabilir misiniz? Canınız istediğinde.
Ya, tabii ki olamazsınız.
Rehber olabilir misiniz?
Olamazsınız.
Rehberi. Olamaz. Neden? Lisans almanız evet. Gerekiyor. Ama sinemacı olabiliyorsunuz. Şu an oturup ben yönetmenim diyebilir ve paranız varsa film çekebiliyorsunuz. Sizi durduracak hiçbir şey yok.
Ya da en azından insanları yapımcı olarak karşına oturmak için de bir engel yok değil mi?
Paranız varsa yapımcısınız zaten
otomatik olarak. Evet, belli bir şeyleri yerine getirmenize gerek yok. Kriterler belki de belirlense daha iyi olacak.
Yani dediğim gibi bunun bir elbette dediğiniz gibi bir kriterler olması gerekiyor. Ben şu an Amerika'ya yani görüntü yönetmeni halimle yani o kadar 10 yıldır görüntü yönetmenliği yapıyorum. Çıkıp Amerika'da görüntü yönetmenliği yapamam. Evet. Testten geçmem gerekiyor. Meslek birliğine üye olmam gerekiyor.
Şu filmleri çekin deseniz yetmiyor yani.
Hayır. Yetme.
O önemli.
Çalıştırım. İngiltere'de öyle, Amerika'da öyle. Girip çalışamazsınız.
Görüntü yönetmeni olarak tabii kamera ve benzeri görüntüleme cihazlarının seçiminde büyük sizin katkınız oluyor. Ve F-65'i seçim de yine sizin tarafınızdan yapılmış bir şey herhalde son çektiğiniz filmde. Benim tabii. Merak ettiğim bir konu var. Yani kamerayı seçerken neye bakıyorsunuz? Çözünürlüğe mi baktığınızda seçtiniz yoksa sektörde çok kullanılıyordu da mı seçtiniz? Yoksa firma sponsordu da al bunu çek dedi o yüzden mi kullandınız?
Firma maalesef sponsor değildi. Kamerayı seçtik. Teknik özelliklerinden dolayı seçtik. 4K çekmesi çok büyük bir avantaj. Çünkü 2K çekip onun üzerinde herhangi bir compositing yapmak yani görsel efekt yapmak çok daha zor ve verimsiz. Oysa daha fazla bilgi içeren bir görüntüde efekt yapmak veya renk yapmak daha kolay ve çok daha verimli bir sonuç veriyor. 4K olması bu yüzden benim için önemliydi. Ben yarın 8K çekebiliyor olsam, bunu işleyebilecek halde olsam, bilgisayar teknolojisi çünkü çok şey ilerlemiyor bizimkiler kadar, sensörler kadar. 8K'ya işleyebilecek halde olsam 8K çekerdim. 16K çekebiliyorsam 16K çekerdim. Şu an elimizde gerçek anlamda, gerçek çözünürlük 4K var ve 4K'yı seçtim. Bunun haricinde Sony F-65'i seçmemin şöyle nedenleri vardı. Noise üretme oranı çok düşük. Çünkü sensör çok düşük voltaj kullanıyor. Yani Sony'nin F-65 sensörü 3 watt kullanıyor. En yüksek halde. Yani saniyede 120 kare çekerken bile aile sadece 3 watt kullanıyor. Rakip kameralar ise 7 watt kullanıyorlar. Bu da onun zaten tahmin edebiliyorsunuz.
Evet böyle. İster istemez.
Bir
kumlanma
gürültü...
etkisini arttırıyor.
Aynen öyle. Ne etkisi dediniz?
Kumlanma diye geçiyor.
Kumlanma mı?
Evet noise bu kirliliği biz kumlanma diyoruz ama belki yanlış
güzel.
Şeyden bahsediyorum değil mi?
Yok yok abi o da güzel. Ben daha önce hiç...
Sizi sektörde de kullanmıyorlar herhalde. Biz de kumlanma diyoruz ki kullanıcı daha rahat anlıyor. Evet kumlanma
tabii,
öyle bir şey
tabii.
Var.
Evet. Bir de şöyle bir takım şeyler var. Mesela alet 120 kare yapabiliyor. Şimdi diğer kameralara baktığımızda birçok kamera... Frame rate yani saniyedeki çekim karesini artırdığımızda çözünürlüğü düşüyor. Yani 4K çekiyorsunuz ama 24 kare çekiyorsunuz. Sinema 24 kare çekiliyor. 120 kare çekmeye kalktığınızda alet diyor ki ha ben yetişemiyorum ona o zaman çözünürlüğü düşür. Gibi bir takım dezavantajları var. Sony'de bu yoktu. Dolayısıyla bu da seçimlerden önemli bir kriterdi.
Yüksek kare saniye hareketli sahnelerde daha net görüntü almanızı sağlıyor herhalde.
Hayır bu slow motion.
Ha, slow motion tabii olarak kullanıyorsunuz onu. Yani yavaşlatılmış.
Aksiyon, tabii evet, ki. Aksiyon önemli sahnelerinde falan çok önemli bir olay bu. Yani 120 kare aslında bence bütün kameralarda olması gereken minimum slow motion.
Evet, daha göze hoş gören sahneler böyle yavaş.
Tabii yavaş düşmesi evet, bilmem ne, atıyorum yumruk atacak mesela. Yumruk atıyor böyle yavaş yavaş.
Doğru.
Yumruk çarptı bir şey daha saldırıyor suratta falan. Bu izleyicinin çok hoşuna giden, aynı zamanda dramatik yapıyı çok güçlendirebilen bir şey yeri geldiği zaman. Bunun haricinde ne anlatabilirim? F-65'in latitude'ü işte dynamic range değil. Yes. Dynamic range ile bir kere latitude arasındaki farkı basitçe anlatayım. Dynamic range bir kameranın teoretik olarak alabildiği bütün görseldir. Işık. Hı hı. Latitude ise bu dynamic range içerisinde efektif olarak kullanabildiğimiz ışıktır. Görüntü
yani en karanlık nokta ile en aydınlık nokta arasındaki o tonlama fark.
Evet. Yani siyah ile beyaz arasındaki bütün renkler buna katıyorum tabii ki. Siyah ile beyaz arasındaki detay alabilme kapasitesidir latitude. Bunu kullanabildiğimiz kısmına diyoruz.
Evet.
Kullanamadığımız kısmı dynamic range.
O da sizin çok işinize yaramıyor herhalde.
Dynamic range hiçbir işimize yaramıyor. Evet. Yani bir kameranın dynamic range'e gelip 14 stop, 20 stop falan filan diye ticari olarak bunu pazarlıyorlar ama bizdeki böyle karşılığı yok. Çünkü bizde normalde profesyonel kameralar 7 stop, 8 stoptur. Stop bu arada 2 kat ışık farkı demektir bu arada.
Evet, bunları böyle arada
arada açıklamam gerekiyor. Stop geldi diyoruz ama ne demek stop? Evet. Şimdi lenslerin üzerindeki diyaframları herkes bilir.
Evet.
İşte 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6 vesaire diye gidiyor bu. Her işte 1, 4'ten 2'ye atlarken bir stop ışık diyoruz ona. Ama bir stop 2 kat ışık demek oluyor. 2 kat ışık alabilmeyi değiştiriyor. Sensör gelen ışığı değiştiriyor. Yani mesela şu an bu ortamda diyelim ki 500 lux ışık var. Diyaframı 4'e koyduğumuzda sensöre gelen ışık miktarı 400 lux. Ben onu 5-6'ya kısarsam otomatik olarak yarısı gitmiş oluyor. 200 lux gelmeye başlıyor. Akademik bilgiler.
Evet, ben de kafa sallıyorum anlıyormuş gibi, böylece izleyenler de Mesut da ne çok biliyormuş desinler diye. Ama sinemacılık gerçekten farklı bir sektör. Yani biz kamera seçerken bile o kadar zorlanıyoruz. O yüzden sinema filmi seçerken ne oluyor da bu kamera direkt olarak sizin seçenekleriniz arasında giriyor?
Bir sürü, dediğim gibi daha bir sürü etken var. Yani birçok kamera
kullanılmış, denenmiş olması etkili mi seçimlerinizde? Yani
hayır.
Bir filmde iyi sonuç alındı. Hayır. Tamam, ben bunu kullanayım.
Hayır. O bende çalışmıyor. Ben bütün gelen kameraları test ediyorum. Profesyonel bir şekilde kendi ışık ölçme cihazlarımla vesaire, renk ölçme cihazlarımla kendi testlerime sokuyorum. Ve o testlerden memnun olursam.
Yani sizin kriterinize uyması gerekiyor
tabii,
değil mi?
Tabii, benim kriterlerime uyması gerekiyor. Çekeceğim filmin dramatik yapısına da uyması gerekiyor. Örneğin bir film bana ultra slow motion gerektiren bir şey, saniyede 1000 kare gerektiriyorsa o zaman F-65 değil, başka bir Phantom gibi kameralar kullanmam evet, gerekebilir. Ya da Wisecam gibi kameralar kullanmam gerekir. İşte kurşun atomunu görmem lazım. Hangi filmde lazım bilmiyorum ama olur da lazım olursa o kamerayı seçmem gerekir o sahne için.
Evet.
Çünkü o kamerayı ben bütün filmde kullanmak istemem.
İşi kalitesiz o değil zaten.
İşi
değil mi?
O değil. Onun işi o ultra slow motion planları çekmek.
Evet.
Ben de gereken şey benim filmi olabildiğince düzgün bir şekilde çekip yayınlamak. Nedir bu? Color rendering denilen bir olay var. Görüntü işleme ve renk işleme. Bazı kameralarda çekim yapıyoruz. Post prodüksiyona, yani montaja gittiğim sıra bir bakıyorum böyle suratı böyle bir turuncu falan diyorum. Normal değil. Bu benim yaptığım ışıktan kaynaklanmayabilir. Testlerde çok başıma gelen bir şey. İki kamerayı yan yana koyuyorum, çekiyorum. Bir tanesi böyle turuncumsu. Ya da limonda çok bariz ortaya çıkar.
Onun renk algılama algoritması.
Tabii,
algoritması ona
rengi işleme.
Evet.
Rengi işlemesi yanlış. Limonu koyuyorum. Limon açık sarıdır. Şeyde ise sonuçlara baktığım zaman böyle aha şu masa gibi böyle kızarmış, böyle bir turuncuya yaklaşmış oluyor.
Evet.
Şimdi bu benim için kötü bir color production'dır. Dolayısıyla o kamerayı tercih etmem.
Ve sinemacılık sektöründe bu tip ayrımlar yapacak kameralar var yani. Sonuçta tabii herkes ki bir ürün sunuyor.
Tabii ki, aynen öyle. Yani 4000 dolara da 10.000 dolara da işte 4K çekim yapan sinema kamerası var. Fakat bir çekiyorsunuz.
Allah'a emanet yani, işte.
Aynen öyle, alakasız şeyler çıkıyor.
O filmlerde demiştik ya, gözünüzle görebiliyor musunuz falan filan diye. Dijitalde bile öyle bir şey çıkabiliyor yani sonuçta.
Tabii tabii tabii. Yani profesyonel iddiasıyla 4000 10.000 dolarları kameralar falan bence çekilmez mi? Çekilir. O, hiçbir lafım yok. Ama ben kesinlikle tercih edeceğim kameralar değil. Yani fotoğraf makineleriyle sinema çekmeye kalkan insanlar var. Hiçbir şey demiyorum. Ellerine sağlık. Çeksinler. Evet, ama ben tercih etmem.
Sürprizle karşılaşabilirler.
Sürprizle açıyoruz. Yani. Yaparlarsa bravo derim. Ya başka bir şey demem. Ama ben o sürprizle karşı, ben sürprizleri sevmem. Yani sinemada çok garantici bir insanım. Eğer benim yapımcım gelip bir filme 700 bin, 1 milyon, 3 milyon paralar harcıyorsa gidip o şeyi 10 bin liralık kamerayla riske atmam onun işini.
Türk sinemacılığına baktığımızda şimdi dijital kayıt almaya başladınız. Peki 4K içerik üretim kısmında ne durumdayız? Yani mesela 4K bir içerik edinmek istediğimde, Türk filmini 4K izlemek istediğimde ne yazık ki orada bulamıyorum. İleride bulabilecek miyiz? Bunlar bir yerde saklanıyor mu 4K olarak, 8K olarak?
Tabii ham görüntüler, biz zaten hep RAW çekiyoruz ve RAW malzememiz hard disklerde, yani dijital sinemadan bahsediyorsak hard disklerde kalıyor. Ve bu her zaman atıyorum 3 yıl, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra tekrar alınıp yeniden işlenebilir hale getirilebilir.
Şimdi mesela Türk filmleri tekrar işlenip geri getirileceği zaman, bu HD versiyonları çıkacağı zaman o film negatiflerden işlenme kısmında bir sıkıntıyla karşılaşıldı. Bir arşiv olmadığı için devletin koruması altında olan ya da bir grubun, büyük bir grubun altında toplam Türk sinemacılığını koruyacağız diye bir arşiv tutulmadığı için bazı sinema filmlerinin ne yazık ki band kayıtları ya çok arızalı çıktı, bazen arşivde ulaşamadılar. Bir kısmı evet bulundu, çevrildi ama bir kısmında da bu tip çok daha yüksek maliyetler gereken düzeltme işlemleri gerekti filmler doğru dürüst saklanmadığı için.
Remastering.
Evet, remastering kısmında. Peki dijital kısımda da sizce bir şeye ihtiyaç var mı? Mesela Türk sinemacılığını korumak için Kültür Bakanlığı bir bulut altyapısı kursa, sunucuları ayarlasa, dese ki arkadaşlar tamam siz filmi sinemaya koyacaksınız ama master kısmında benim sunucumda saklayacaksınız dese. Yararlı olur mu geleceğe aktarılması açısından? Yani,
tabii ki çok yararlı olur ama bunun maliyeti ne olur bilmiyorum. Çünkü bizim çektiğimiz filmler 1-2 terabayt filmler değil.
Bayağı yer kaplıyor diyorsunuz değil mi?
Tabii ki. Yani en son yanlış hatırlamıyorsam 300 terabaytları falan vardı mı hatırlıyorum.
Yani o halden, ham görüntü kısmı.
Tabii yani dolayısıyla o ham görüntüyü alıp öyle bir yerlerde saklamak, düşünsenize yani her sene 100 film çekiliyor. 100 filmi 300 terabayttan bir çarpın, 10 yılda ne hale gelir? Devlet batar herhalde.
Değil mi? Orada da öyle bir şey var. Ama şimdi Kültür Bakanlığı vergi topluyor bunu sonuçta. Bu kültürün aktarılması için değişik bir sistem. Yani yurt dışında çünkü stüdyolar çok büyükler.
Aynen.
Maddi gelirleri inanılmaz yüksek.
Her bir devlet gibi zaten.
Evet. İnanılmaz yüksek bütçeler çalışıyor. Onlar saklarlar bir şekilde. Onlar hallederler o işi.
Aynen,
50 tane farklı formata çevirir, bir yerlere aktarır. Çünkü eminim onlar şey kısmında da...
Onlar da hard diskte saklıyorlar.
Bilinçli bir şekilde
İki
saklıyorlar.
2 yılda bir hard diskler yenileniyor.
Mesela 2 yılda bir o da bir maliyet. Hard diskleri yenile, çöpe at.
Çünkü hard disklerin garanti süresi bildiğim kadarıyla 5 yıl. Fakat 5 yıl tutmuyor stüdyolar. 2 yılda bir yeniden bütün hard diskler aktarılıp master olarak tutuluyor.
Filmlerin dijitale aktarıldıktan sonra mesela bu Blu-ray'lerde falan Türkiye'deki satışlarını hiç araştırdınız mı? Memnun musunuz mesela o tarafta tüketim ilgisinden? Çok şey değildi kısmında diyorsunuz değil mi? Çünkü orada mesela film kiralama servisleri var. Birçoğu evet, kontrolsüz bir şekilde bu işi yapıyorlar.
Evet.
Yasal mı değil mi kimse bilmiyor mesela o işin.
Film kiralama
evet.
Türkiye'den mi bahsediyoruz?
Türkiye'den. Yani mesela o iş nasıl yapılıyor? Bir sinemacı olarak ne diyorsunuz buna? Ben yani gidip herhangi bir yerden şu an çok rahat bir şekilde bir film kiralayabiliyorum. Blu-ray'de, DVD kısmında da.
Evet, yani normalde yasal değil. Zaten korsanları var yani. Biz kiralamadan çok...
Kiralama yani en azından orijinalini satın almış diyorsunuz.
En azından bir tane almış. Evet. Onu 10 kişi 20 kişi izlettiriyor. Ama öbür türlü korsanlar var. 3 liraya 5 liraya neyse 10 liraya falan. Yani bizim 2 milyon 3 milyon liraya mal ettiğimiz filmi 5 liraya adam satıyor. Dolayısıyla bizim derdimiz kiralama değil. Oraya gelene kadar daha çok problemimiz var.
Ve aşılması da çok zor
tabii problemler. Yani, tabii aşılması neredeyse imkansız gibi duruyor şu an. Neredeyse imkansız. Evet. Yani bizim burada vicdandan başka hiçbir çözümümüz yok. Ve diyoruz ki bizim korsancılara Türk filmlerini dağıtmayın. Yani Türk filmlerini korsanına çıkarmayın. Ya da atıyorum 5 yıl sonra çıkaracaksınız.
Yani en azından
yapımcı ayakta kalabilsin.
Maliyetini çıkarsın filmin değil mi?
Yapımcı ayakta kalabilsin. 5 yıl sonra eğer halen merak edilecek kadar bir filmse atıyorum neyse isim vermiyor, atmıyorum. Onun çıkarılsın 5 yıl sonra illa. Ama yani şeyi anlıyorum. Bu böyle bir korsan sektör var. Bu adamlar da oradan ekmek yiyor ve onların geçim kaynağı gibi duruyor bu. Kendilerince haklı bir tarafı var. Okey. O zaman diyoruz ki sadece Türk filmlerinden bir süre bir uzak durun ki en azından yapımcı kendini toparlayabilsin.
Bizdeki öbür sektör bir ilerleyebilsin,
yok,
değil mi?
Yok edersiniz evet. Yapımcıyı.
Peki bir filmin maliyetini çıkartması için sinemada kaç kişinin izlemesi lazım? Ortalama bir film.
Çekim maliyetine göre değişir.
Mesela ben çok merak sardım. Dedim ki ya Yusuf Bey buyurun gelin siz bizim şeyimizi yönetin. Bizim de Yunus var burada. Ona dedim ki kamerada yardımcı ol bize. Sesi de ben tutarım bir film çekeceğim.
Türkiye'de bir filmlerin ortalama çekim maliyetlerinden bahsediyorsak 700 bin liradan başlıyor. Çekim maliyetlerinden bahsediyorum. Yani bunun içerisinde...
Dijital olması burada avantaj sağlıyor mu peki? Dijital mi seçerdik mesela uygun fiyatlı yapacak
tabii
olsak
ki.
Yoksa film mi seçerdik?
Tabii ki dijital.
Dijital.
Tabii ki dijital. Çünkü bir hatayı kaldırmıyor 35 evet. mm. 4 dakikası 300 dolar gibi bir rakam.
Uçuk.
Tabii 4 dakika çekim, 4 dakika gösterimden bahsetmiyorum.
Yani hatalı da olsa
tabii.
Aynı fiyat, hatasız
tabii.
da olsa aynı
tabii,
fiyat.
Tabii yani şöyle düşünün biz 80 dakikalık bir filme 500-600 dakika film çekiyoruz. Minimumdan bahsediyorum.
Evet.
En az 500-600 dakika oluyor. Bazı yerlerde 1200-1500 falanlara varıyor bu. Şimdi 1500 dakika 35 mm ile dijital arasında yani dijital sadece bir hard disk kullanıyor.
Zaten
hard
direkt parasını, birkaç kamera parasını çıkartıyorsunuz orada yani tabii, o çekim süresinde.
Tabii yani eğer 35 mm çekmeye kalkarsanız gerçekten bir dijital kamera parası çıkar.
700 bin lira o zaman kaç izleyiciye denk geliyor? 250-300 bin izleyici şey yapar mı maliyet çıkartma açısından?
Yani eğer çekim şimdi 700 bin artı oyuncu artı PR yani işte reklam kısmı.
Evet artık orada ne kadar uçarsanız
tabii
diyorsunuz.
Tabii yani PR'ın sınırı yok. 10 milyon liralık PR yapabilirsiniz. Yani 10 liraya film çekip 10 milyon liralık PR reklam yapabilirsiniz evet. gerçekten. Bunun da bir karşılığı var. Tam tersi de olabiliyor Türkiye'de. Maalesef çok amatör bir durum bu ama çok karşılaştığımız bir durum. Çekiyor 1 milyona film. Reklama 50 bin lira harcıyor. Ve film batıyor otomatik olarak.
Kimse duymayınca tabii.
Kimse duymayınca evet. otomatik olarak batıyor.
Biraz konuşulması lazım ki sana merak duysunlar.
Aynen öyle. Yani biz eğitim alırken hep şey denirdi. Filmin bütçesinin yarısı reklama gitmeli.
Doğru söylemişler
aslında. Türkiye'de bunu yapan 2-3 tane şirket var. Zaten onlar hani büyük şirketler. Geri kalanları yapamıyor maalesef.
Şimdi sinema televizyonculuk bölümleri var. İnsanlar oradan mezun oluyorlar.
Evet.
Kimisi yönetmen olmak istiyor, kimisi görüntü yönetmeni olmak istiyor, sesçi ışıkçı olmak istiyor. Gençlerin tavsiyeniz nedir? Nereden başlamaları lazım? Hepsi onu merak ediyorlar. Diyorlar ki abi gittiğimizde bizden deneyim istiyorlar. Benim evet. nereden başlamam lazım ki ben kapılarını çaldığımda beni en azından bir stajyer olarak bile alabilsinler? Ne yapmam lazım bu öğrenim sürecim boyunca?
Ya gerçekten biz çok kapalı bir sektörüz. Ve sektörün içerisine girip bir tutunmak, hani girmek kolay olabilir belki ama tutunmak çok zor. Birincisi ekip işi olduğu için bir kere ekip çalışmasını biliyor olmak lazım. Kimisi doğuştan bu karakteri zaten var. Aile eğitiminde görmüştür.
Hı hı.
Kimisinde bu yok. Sonradan öğrenmeye başlar. Ekip işi dediğimiz gibi bu karışık. Yani insan ilişkileri çok önemlidir. Bunun haricinde yani bu insan ilişkilerini çok iyi tutmak gerekiyor. Bazen çok kötü şartlarda çalışabiliyoruz. Gelen ekiplerde ben yani yeni gelen stajyer çocuklara baktığım zaman bilgi ve deneyimini şu an konuşmuyorum. Karakterini konuşuyorum. Şikayetçi tiplerden pek hoşlanmıyorum. Yani yemeği beğenmiyor. Yok kaldığı oteli beğenmiyor. Yok yastığı kötüymüş, boynu tutulmuş falan filan böyle çocuk gibi mızmızlanan tipler geliyor. Bunlar çok çabuk eriyip gidiyorlar sınıfta. Yani bir geldikleri işe bir daha çağrılmıyorlar.
Yani şartlı uyum sağlamak önemli.
Yani tabii ki yani şartlara uyum sağlanması gerekiyor. Diğer ekipteki insanlara saygı ve sevgi göstermek gerekiyor.
Sonuçta hepsi aynı kaptan yemek yiyor
aynen
yani
öyle.
Değil mi?
O kadar aynen, şikayet etmek. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve biz sektör olarak çok daha zayıf yerlerden geldik. Yani şimdi çok daha büyük bütçeleri film çekiyoruz. Eskiden çok daha küçüktü bizim bütçelerimiz. Eskiden biz 5-10 tane film çekiyorduk yılda. Şu an 100 tane film çekiyoruz. Bunun haricinde deneyim olarak da şöyle bir problem var. Çocuklar üniversiteyi okurken hiçbir şey öğrenmiyorlar. Bunu oturup eleştirebileceğimiz bin tane şey var. İşte hocalar ne kadar burada deneyimli, kaç tane film çekmişler ya da kaç film setinde bulunmuşlar, çekmeyi bırakın. Kaç film setinde bulunmuşlar. Bunları oturup eleştirebiliriz ama ben öğrencilere hep şey diyorum. Ben de bu arada Marmara Üniversitesi'nde sinema televizyonda hocalık yapıyorum. Ve öğrencilerime hep şey diyorum. Yetersiz olabilir öğretmenler. Okey. Kendi kendinizi geliştirebilirsiniz. Alaylı diye bir kavram var bizde. Alaylı bayağı piyasaya girmiş, kablo taşıyarak, işte çay getirerek götürerek falan bu işi bir şekilde öğrenip yıllar sonra işte yönetmen, görüntü yönetmeni vesaire olmuş. Çok da önemli insanlar var böyle alaylı gelmiş, çıkmış Türkiye'de. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Okuyun ama okurken kendinizi geliştirin diyorum. Yani sırf okula gelip sırada oturup akşam evinize dönerek bir şey öğrenmeyeceksiniz. Çok net, çok bariz.
Ya ben şeyle rastlıyorum. Öğrenim süresi boyunca hiç film denemesi yapmamış bu öğrenciler. Halbuki dijital film çekmek ev kullanıcısı için de çok büyük böyle maliyet olarak düştü. Diyor ki ödev verildi, onu yaptım. Ödevin dışına çok fazla çıktıklarını da görmüyorum. O da mesela hatalardan bir tanesi herhalde.
Ödevi bile zorla çekiyorlar. Çünkü açıkçası yeterince eğitim almayıp ödev verildiği zaman o film bir ızdıraba dönüyor. Yani kısa film çekmek o kadar basit bir iş değil.
Film çekmek aslında genel olarak kısası tabii uzunu gerçekten komplike bir iş.
Ben bunun kısası yani evet, basit halinden bahsediyorum. Uzun çekmek bambaşka bir dünya. Kısa çekmek bile çok zor bir iş. İyi kısa çekmekten bahsediyorum. Dolayısıyla ellerini yüzüne bulaştıran çocuk hemen demoralize oluyor. Aslında olmamaları gerekiyor.
Deneyim hepsi işte.
Bu bir deneyim.
Evet.
Ve sürekli çekmek gerekiyor aslında. Bence bu aslında şey yani öğretmenlere burada bir şey söylemek gerekiyor. Çocuklara ilk başta kısa film çektirmek yerine etüt çektirmek daha doğru. Basit kamera hareketlerini öğrenmeleri lazım. Yani sinema filmi çekmek, çekmeyi öğrenmek, yeniden bir dil öğrenmek gibi. Ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenmek gibi. Sürekli pratik isteyen bir şey. Sürekli araştırmanız, geliştirmeniz gereken bir olay. Yani bu böyle bir iki kısa filmle öğrenebileceğiniz bir olay değil. Kesinlikle değil.
Evet, bir sürü deneme yanılma, öğrenme.
Çok ciddi bir deneme yanılma, asistanlık yapma ve bu işin raconunda var.
Millet nasıl yapıyor?
Bu iş usta çırak ilişkisidir. Ben üniversiteyi bitirdim, iyi bir okul bitirdim. Dünyanın ilk sinema okuluydu hatta benim okulum. Tarkovski'nin görüntü yönetmeni benim hocamdı falan filan böyle gurur duyabileceğim bir sürü şey sayabilirim. Ama ben asistanlık yapmasaydım burada olamazdım.
Peki öneriniz nedir? Şimdi kullanıcılardan bize çok fazla soru geliyor mesela. Çocuğunu çekmek isteyenlere biz cep telefonu, kompakt makine yeter diyoruz. Ufak biraz daha kaliteli istiyorsan SLR yeter diyoruz ama sinema kısmında kendini geliştirmek isteyen bir kullanıcı hangi tip makine almalı? SLR mı almalı yoksa pro consumer gerçek bir kamera mı almalı? Çünkü SLR dediğimiz şey önceliği fotoğraf, sonrası video çekim yeteneğine sahip bir makine. Lensi falan değişiyor. Evet, güzel görseller yakalamak mümkün. Ama pro consumer makinelere baktığımızda belli özelliklere sahipler. En azından kamera olarak doğmuşlar. Yani hangi özellikler önemli? Bir kamera seçerken orada ne aramalı?
Çok fazla parametre var. Girelim mi o detaylara?
Yok yani ufaktan şöyle bir öneri yapsanız yeter. İlk başta basit. Biliyorum çok zor sizin yani, bulunduğunuz konumdan böyle bütçe, direkt bir şey demek. Evet.
En önemli şey bütçe. Bütçeye göre en kaliteli işte minimum gürültü seviyesi olan.
Evet, noise. Gürültü noise seviyesine bakmaları lazım.
Evet, yani o önemli bir şey. Alabilecekleri en açık diyaframlı makine. Diyafram dediğimiz ışık alabilme kapasitesi. Sensörü hassasiyeti yüksek olabilen, işte atıyorum 800 falan gibi çalışabilen. Bunun haricinde çekimi mesela direkt hard scan yapabilen aletler çok daha hızlı aktarımda ve korkuda işi kolaylaştıran aletler olabilir. SLR olmaz mı? Olur. Öğrenci için gayet uygun olabilir. Bu lensler de iyiyse eğer. Çünkü lensler çok önemli gerçekten. Evet. Makinenin kendisi kadar önemli. Belki daha önemlidir hatta. Lensler de iyiyse gayet orada öğrenilebilir. Ama dediğim gibi yani bu makine tek başına yetmiyor. Işık kullanmayı öğrenmeleri yani gerekiyor.
Işık mesela evet, o da çok önemli gerçekten.
Tabii ki yani ışık başlı başına dünyanın en iyi kamerasını al, ışıksız çekime git.
Doğru.
Çöp çıkar sadece.
Haklısınız. Yusuf Bey sağ olun, çok değerli bilgiler verdiniz. Burada hem böyle Türk sinemasının şöyle bir kıyısından köşesinden bir dijitalleşme sürecinden biraz konuştuk. Bu çok uzun bir konu biliyorum. Yani konuşmaya başlasak burada saatlerce büyük ihtimal konuşmuş oluruz. Hem de yeni filmlerinde sonuçta F65 gibi böyle çok yüksek çözünürlüklerde kayıt yapabilen kaliteli dijital kameralarla artık kayıt altına alındığını biliyoruz.
Evet.
O da önemli. Ben Türk sinema sektörünün gerçekten hala analog kullanıyor falan diye kalmış ama en hızlı ayak uyduran sektör sonuçta
Evet, Türkiye
Bu bir
teknolojik
gerçek.
olarak birçok değil en iyi Avrupa ülkelerinden ya aynı seviyede ya daha iyi seviyededir yani. Almanya'dan daha iyi araç gelişlerimiz var.
Biraz da şey tabii var. Sizin sektörde eğitim seviyesi biraz yüksek. Yani genel olarak baktığımızda herkes ülkede okuyor. Bir de kendini çok geliştirmek istiyorsa yurt dışını bir gidip görüyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye.
Ya evet.
Orada da biraz o yüzden biraz vizyon açık. Tek sektörü takip ediyorlar. İyi ayak uyduruyoruz gerçekten. Ben sevindim,
Evet.
mutlu oldum. Bilmediğim bir şey de öğrenmiş oldum sayenizde.
Evet.
Bu videomuzda hem dijital sinemayı konuştuk, hem de Yusuf Bey'le beraber sinema konusunda merak ettiğim sorulara cevaplar buldum. Umarım sizin için de keyifli bir izleti olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.